Kıymetli dostlar, değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Tarihin Şifreleri programına hoş geldiniz. Tarihin şifrelerinde tarihe dair hakikaten ezberlerin bozulduğu bir program yapıyoruz. Tarihi sevdiren adam Yavuz Bahadıroğlu ile birlikte tarihi güne taşımaya, tarihi gerçekleri gündeminize taşımaya ve tarihin şifrelerini bu programda çözmeye çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce, nefesimiz yettiğince kıymetli üstadımız Yavuz Bahadıroğlu ile birlikte. Efendim hoş geldiniz, şerefler
verdiniz. Hoş bulduk, şeref bulduk.
Sağ olun. İçerisinden geçtiğimiz günler, verin cüceye, onun olsun şairlik, benim gözüm büyük sanatkarlıkta diyen, anladım işi sanat Allah aramakmış, marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış diyen, Türk şiirinin sultanı, bu milletin üstadı, Necip milletimizin fazıl şairi, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının, Hakk'a yürüyüşünün 34. seneyi devriyesini idrak ettiğimiz günler. 25 Mayıs 1983 tarihinde son gün olmasın, çelengim top arabam, alıp beni götürsün, tam inanmış dört adam demişti Üstad ama yüz binlerin omuzlarında, evet. Fatih Camii'nde.
Onu diyen zaten yüz binlere layık olandır.
Değil mi? Evet, rahmet onu olsun diyebilen. Diyelim. Rahmetle yad ederek söze başlayalım. Necip Fazıl'a dair hakikaten çok kıymetli hatıralarınız var. Bir hukukunuz, bir hoca talebe münasebetiniz var.
Evet.
Sizin dünyanızdan, pencerenizden biraz üstada bakacak olursak Necip Fazıl nasıl resmedersiniz?
Görüntü olarak ufak tefek, ruh olarak abide. Yani. Bir defa bunu tespit etmek lazım. Bu tür insanlar çok fazla yetişmiyor. Eskiden Türkiye bu konuda daha veluttu insan yetiştirme konusunda. Ama son Osmanlılardan zaten kendisi. Bütün mal varlığını bir dergiye, Büyük Doğu Mecmuası'na hasretmiş, harcamış bir fedakarlık abidesi aynı zamanda. İyi yaşadığı filan söylenir. İyi yaşamayı hak ediyordu.
Ama bir çile insanıydı.
İyi yaşaması lazımdı ama o varlığı da babasından intikal eden köşkleri filan da o mecmuayı bizi irşad etmek için harcamıştı. Bunu da kimse aklından çıkarmasın. Biz insanları küçücük bir hata gördüğümüz anda çöpe atıyoruz ama insanlar öyle bir varlık değildir. Şimdi zaman zaman bazı şeyleri konuştuk. Ama o dönemin içinde Necip Fazıl neydi? O dönemin içinde arvası neydi, Bediüzzaman neydi? Yani o dönemsel olarak ele aldığınız zaman bunların cesameti, büyüklüğü ortaya çıkıyor. O dönem bunların yetişme çağı ezansız, Kur'ansız bir dönemdir. Osmanlılıktan geçiş sürecinde büyük badireler atlatılmış, büyük iç savaşlar, ruh planında iç savaşlar verilmiştir. Şimdi biz bunları hep es geçiyoruz. Ne vardır? Bir ezan mücadelesi vardır. Bir Kur'an mücadelesi vardır ki bu varlık sebebidir bazıları açısından. Bazıları umursamayabilir. Sultanahmet Camii'ne imam bulunamadığı bir dönemdir. Odacının ya da mahalle bekçisinin imam tayin edildiği, biraz elham okumayı bilenin bir dönemdir. Şimdi öyle bir dönemde varlık mücadelesi verenler, yani geleneksel mücadeleyi verenler şimdi cesur olmaları lazım. Yetmez, hedef sahibi olmaları lazım. Yetmez, fedakar olmaları lazım. Sadece ellerini değil, bütün varlıklarını, ruhlarını, bedenlerini ve yüreklerini taşın altına koymaları lazım. Bu insanlar öyle insanlar oldukları için büyüktür. Yani o dönem Türkiye'nin istikameti şaşırtılmış, kıblesi değiştirilmiş ve kıble mücadelesi, istikamet savaşı veren insanlar bugün böyle geniş maroken koltuklarında din iman nutukları atanlardan elbette ki çok daha yukarıdadır. Binaenaleyh böyle bir dönemde benim gençliğim, aşağı yukarı gençliğime rastlayan insanlar var. Mesela Necip Fazıl bunların işaret taşlarından biridir. Hayatımı değiştiren insanlardan biridir. Mesela Cemil Meriç hayatımı değiştiren insanlardan biridir. Sizin belki bilmediğiniz, duymadığınız Sinan Omur, Hür Adam diye bir gazetesi vardı. Varlık mücadelesi verirdi. Eşref Edip Fergan, gazeteci, yazar.
Akif'e Mehmet Akif'in
çok yakın arkadaşlarından biri. Mehmet Akif'in şiirlerini yayınlayan Sırat-ı Müstakim'in sahibi. Onunla tanıştım. O bana Akif'i anlattı. Halil Lütfi Dördüncü, Münir Süleyman Çapanoğlu, Mahir İz, Sabahattin Zaim, bunlarla birlikte var oluyorsunuz. Ya tahribattan çok fazla etkilenmemek, en azından kendinizi muhafaza edebilmek için bir anlamda bunlar sığınağınız oluyor. Ve her giden insana zaten bunların bir fazileti vardı. Evlerini, ofislerini açmışlardı. Her hafta sohbet ederlerdi gidenler. Böyle bir mekanımız yok. Şimdiki gençlerin böyle çınar altında mesela sohbet olurdu.
Meşhur Marmara Töller varmış.
Marmara Kıraathanesi'ne yetişemedim ama mesela onun yerine kaim olan ikinci küllük. Mesela oraya gelirlerdi. İstanbul Üniversitesi hocaları gelirdi, Necip Fazıl rahmetli. Şimdi onlardan istifade ederek göz aşinalığı oldukça, yeteri kadar göz aşinalığımız olduğunu düşündüğüm bir sırada ziyaretine gittim.
Evet.
Ondan sonra.
Büyük Doğu'ya mı, Erenköy'e mi?
Büyük Doğu'ya.
Büyük Doğu'ya, evet.
O yakında aynı caddede çalıştık, Yerebatan Caddesi'nde. Şimdi ben o zaman gazetecilik de yapıyorum filan. Ondan sonra ders alma ihtiyacıyla Cemil Meriç kültür kelimesi üzerine bana 4 saat nutuk çekmiştir. Bir kelime üzerine bir insana 4 saat niye konuşur? Bir alim kişi.
Bir münevver kişi.
İşte o zaman rahmetli Necip Fazıl'ın 4 inanmış adamdan neyi kastettiğini anlarsınız. 4 inanmış adam ama her biri bir dünya. Zaten Osmanlılar insana kainat-ı suğra diyor, küçük kainat. Kainat-ı Kübra bildiğimiz büyük kainat, bir de onun özü ve özeti olan kainattaki bütün elementleri bünyesinde toplamış, ruhunda ve bünyesinde insan. Hazreti insan diyorlar ya, tam layık.
Bir Allah insanın, dostu öyle dua ediyormuş, Allah'ım bizi insan eyle diye.
Kim?
Bir diyorum hak dostunun öyle duası varmış. Allah'ım bizi insan eyle diye. Hani dediniz ya Hazreti insan.
İnsan hakikaten eyle tabii ya. İnsan ama. Şimdi zaman zaman Yavuz Bahadıroğlu kimdir diye anlatırlar şeyde, konferansdan öncesine, aman anlatmayın diyorum. Çünkü anlattığınız şey kuru bilgi. O adam onun içinde değil ki. Yani. O maddi şeyleri anlatıyor. Şu kadar kitap yazdı, kimin umurunda? Şurada doğdu, şurada öldü, şu kadar çocuğu var, size ne? Alim ya da yazar topluma katkısıyla ölçülür. Ya bize ne bırakacak sorusunun cevabını vereceksiniz. O da biyografiye sığmıyor işte. Binaenaleyh bu üstadı kuru bilgilerin ötesinde ele almak lazım. Yani biyografi diyorlar ya, o bilgilerin ötesinde ele almak lazım. Bir defa arayan bir adam. Aramayan neyi bulur ki?
Bulanlar, arayanlardır.
Diyor ki bir mütefekkir, gideceği yeri bilmeyen insanı hiçbir yol hedefine götürmez. Aramayan insan niçin bulsun ki? Ona da gadr olur. Aramayan adama cennet verseniz eziyet olur. Hayalinde yok ki öyle bir şey. Benim var çok şükür. Yani günahlarıma bakma ben dua ederken. Öyle diyorum. Günahlarıma bakmadan dualarımı kabul et. Bana günahlarımla değil imanımla muamele et.
Rahmetinle muamele et.
Rahmetinle muamele et. Ya rahmeti çok. Şimdi o insanlarla birlikte olduğunuz zaman ne kadar küçük kaldığınızı görüyorsunuz. Bu ebad olarak küçük değil. Necip Fazıl benim omuzuma bile zor geliyordu. Ama bir devin yanında olduğumu biliyordum ve onunla iftihar ediyordum ya. Enteresan bir şey. Ben Necip Fazıl'ın ahbabı arkadaşı falan değildim ki. Ama onunla, onun varlığıyla, onunla tanışıyor olmaktan iftihar ediyordum. Yani büyük bir şeye dayanmış hissediyordum kendimi. Böyle.
Ve o size değer kattığını görüyordunuz.
Değer katıyor tabii. Şimdi bir defa gittiğiniz her an oranın ev sahibisisiniz. Bu önemli bir şey. Bunu hissettiriyor. Niye? Kendi büroğuna, kendi mekanına, kendi hizmet alanına gel. O dergileri al. Git büyük postaneye postaya ver. veya o dergilerin adresini yaz abonelere. Ondan sonra işiniz biter yaz günü. Paranız var mı diye de sormaz. Çünkü senin işindir, senin hizmetindir. Yapmak zorunda olduğun mükellefiyetindir. Minnet duygusu mu Necip Fazıl'da? Zerre kadar araba. Niye minnet etsin ki? Sen kendi davana hizmet ediyorsun. O da o davanın bir ferdidir. Sen de o davanın bir ferdisin. Ev sahibi hissetmek o işte. Büroyu size devrediyor anında. Sorumlu sizsiniz. Niye? Sizin de davanız. O derginin yerine ulaşması, irşad görevini yapması lazım. Ve tek başına bir mecmua çıkaran adamdan söz ediyorum ha. Ondan sonra Serden Geçti çok iyi ahbabıydı rahmetli Osman Yüksel. Hı hı. O anlatırdı daha çok Necip Fazıl'ı. Ben ufak tefek böyle bir şey de soramıyorsunuz. Ya her zaman istim üstünde bir adam. Hı hı. Daim öfkeli bir adam. Bir şey soracaksanız eşref saatini kollayacaksınız. Bir gün neden o kadar öfkeli olduğunu sordum. Hı hı. Tabii azarlanmaya da hazır
göze vaziyette. Aldınız. Tabii.
Azarlasın, ben alınmayacağım ki. Çünkü azarlama hakkı da var onun. Ben böyle peşinen bir takım haklar vermişim. Durdu böyle. Malum çok cigara içerdi. Bir iki de aldı. Nefes üfürdü havaya. Bazen halkalar yapardı böyle.
Hmm. Televizyonlar evet.
Evet. Efendim, niye mi bu kadar öfkeliyim? Sen değil misin dedi bana. Yo, benim hayatım lay lay lom. Ya 20 yaşındayım, ne öfkesi. O zaman durdu. Senin keyfin var evlat, benim derdim var.
Oo, üstadça bir cevap vermiş.
Derdi olanın öfkesi olur dedi. Derdi olanın öfkesi olur. Şimdi bizi yönetenlere diyorum ki derdi olan insan yetiştirmeyi amaç edinin. Derdi olmayan insandan ne kendine hayır gelir, ne ailesine, ne memleketine, milletine, devletine hayır gelir. Bayrağına, toprağına hayır gelir. Binaenaleyh derdi olan insan ya. Bizim hakkımızda neler düşünüyorlar, neler yapıyorlar, küfür tek millettir ne demektir filan. Derdi olan insan sorgulamaya başlar. Derdi olan insan yargılamaya başlar kendinden başlayıp. Ama Ramazan geliyor. Hiç kimse kendi mahşerini kurup vicdan terazisine çıkmayacak. Gene ötekine ya o kendini bir düzeltse. Sorumlu değilsin. Senin sorumlu olduğun kişi sensin. Sen kendini düzelttikçe o da kendini düzeltecek. Yani gözün yiyorsa örnek ol. Breyer diye bir Fransız var, zaman zaman söz ederim. Diyor ki Osmanlılar böyle öğüt vererek değil, örnek olarak ve örnek göstererek çocuklarını yetiştirirlerdi. Gösterecek örneğe ihtiyacımız var. Ahlakta örnek Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ama çalışmak, onun yoluna gitmek falan bir sürü örnek olabilir. Nitekim gene bir gün eşref saatinde çok sigara içiyor dedim ya. Üstad şu sigarayı bırakamadınız be dedim. Bıraksanız ne iyi olur. Bana bir tane mantıklı sebep söyle dedi.
Evet.
İlk aklıma gelen şey gençlere kötü örnek oluyorsunuz. Gençlere mi dedi? Hangi gence? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz örnek olarak orada dururken Necip Fazıl'ı örnek alacak gencin Allah belasını versin. Ben niye örnek oluyormuşum ya? Peygamberiniz orada. Ben peygamberi gösteriyorum zaten. Hangi yazımda beni örnek alın diye yazdım dedi ben. Hangi konuşmamda söyledim? Valla ben duymadım, okumadım. O söylemedim ki, nasıl okuyabilirsin? Neyi dedim ama? Ahlakta, işte, sayda, dürüstlükte örneğimiz Resul-i Alişan'dır.
İşte çöle inen nur kitabı.
Evet. O zaman onu taklit edeceksiniz arkadaşlar. Beni niye? Ben bir faniyim. Ben bir garip adamım. Ben sonradan dönen bir adamım. Neticede arayan bulur derler ya. Yani Mevlasını da belasını da. Tam belasını bulma kertesinde Mevlasını buldu Necip Fazıl. Bu da Allah'ın büyük rahmetine mazhar olduğunu gösteriyor.
Ama beraber Abdülhakim Arvasi ziyaret etti. Abidin Dino mesela, o nasipten
değil
mahrum
mi?
Kaldı.
Değil mi? Bazıları belasını bulur. Yani bela derken bu dünyanın nimetleri de beladır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Neticede Necip Fazıl işte inanmış dört insan ararken bu tür insanlardan, doğru düzgün insanlardan bahsediyordu.
Ama zor zamanların adamıydı, değil mi?
Zor zamanların hakikaten adamı, ikide bir de içeri alınıyor.
Evet.
Çünkü eski CHP ile çok derdi vardı. Zira eski CHP hakikaten bu milletin reddini kazanmış bir yapıdır. Reddini kazanmasının da envai sebepleri var. Geçen programda da
konuşmuştuk. Evet.
Bu kendi başına bir daha 1950'den sonra, yani 27 senelik rakipsiz ve kesintisiz iktidar döneminden sonra bir daha iktidar olmasını millet nezdinde yasaklamıştır. Olamayacak.
Evet.
Olamadı. Bediüzzaman olamayacak da diyor. Ta o yıllarda. Niye olamayacak? Barışık değil millette. Şimdi o dönemin, ceberrut dönemin dolu dizgin sürdüğü yerde İnönü Aleyhtarı bir dergi çıkaracaksınız.
Büyük de
Demokrat Parti iktidara geldiğinde bile bu yapı değişmedi. Değişecek gibi olduğunda 60 darbesi geldi zaten. Bürokrasi cephesi hala aynı. Milli eğitim niye düzelmiyor zannediyorsun? Nabi Avcı gibi bir adam Milli Eğitim Bakanı'ydı, değil mi? Normal sivilde benim gibi düşünen, benim gibi inanan. Ama orada bir yapısal değişikliği, bir kökten değişikliği getiremedi. Şimdiki de getiremiyor. Niye? Müthiş bir direniş var bürokrasi cephesinde. Yani o İttihat Terakki kalıntısı zihniyet, halkı biz değiştireceğiz, kıblesini biz şaşırtacağız anlayışı devam ediyor. Ve onlar kaç tane bakan ellerinden geçmiş. Şerbetli ve tecrübeli insanlar. Sizi kandırıyorlar ve şaşırtıyorlar. Beceriksizliğe mahkum ediyorlar. Neticeden öyle bir dönemde yazdığınız her yazıdan dava açılıyor. Çünkü kendini tutabilen bir insan değildir. Şimdi bilen insanın söylememesi büyük bir ıstıraptır.
Doğru.
Derviş Yunus sana söyleme derler. Ya ben öleyim mi söylemeyince diyor. Yunus Emre'ye bile söyleme demişler ha. Mevcut iktidarın hoşuna gitmez bunları söyleme. Ya da filan ağanın hoşuna gitmez bunu. Öleyim mi kardeşim? İçimde tuta tuta insan ölüyor. Çünkü bilgi rahatsız edici bir şeydir. Cahil rahattır, güzel uyur. Birisine Twitter'da cevap verdim. Allah senin aklını bir geceliğine bana verse, ihsan etse de ben bir rahat uyusam diye. Böyle cahiller var. Ondan sonra şeye de, Mehmet Akif'e de söyleme demişler de. Dili yok kalbimin ondan ne kadar
bizarım demiş.
Yani
Mehmet Akif'te.
Nazım Hikmet'e de söyleme demişler. Adam Rusya'ya gitti, söylemeye devam etti de bu defa onlar için söyleyemez oldu. Türkiye'ye bir dönsem noktasına geldi falan. Ya biz şairleri mahirleri niye kaçırıyor? Sabahattin Ali'yi niye zindana attık sonra öldürdük falan. Bunlar burada söylesinler ne söyleyeceklerse. Yasaklamayalım. Şimdi de öyle düşünüyorum. Şu programı yasakla, bu programı yasakla. Ya Türk'ün yasağı 3 gündür derler. Delecek bir nokta bulurlar. O konularda son derece zekiyiz. O zekayı doğru düzgün işlerde kullansak uçardık.
Kesinlikle.
Onun için o yasaklama işlerini, o kafayı bir tarafa bırakalım. Biz etkilenmeyecek insan yetiştirelim böyle. Atom çekirdeği gibi. Osmanlı'nın ilk zamanlarına bakın. 400 kişi devlet kuruyor ya. 400 tane kılıcı var adamın. O kadar.
Ne o devlet? 600 yıl boyunca dünyaya yani adalet tebzi ediyor.
400 kişinin kurduğu bir devlet 600 sene payidar oluyor.
Payidar oluyor. Necip Fazıl da çok yasaklandı değil mi? Defaatle Büyük Doğu dergisi kapatıldı.
Onu söyleyeceğim.
Çıktı, evet.
Zaten o dönemin dergileri, yani Sırat-ı Müstakim'de olan dergiler, bu Allah yolunda olan dergiler. Mesela Osman Yüksel rahmetlinin de Serden Geçtisi vardı, Volkan'ı vardı falan. Onlar gibi dergiler sık sık yasaklanıyordu. Çünkü kıble değiştirmeye çalışan bir mantıkla yola çıkılmıştı. Kıble dergileri, öyle söyleyeyim, yasaklanıyordu. O zaman dergi de demiyorlardı, mecmua. Ve önemliydi mecmua tabii. Rahmetli Cemil Meriç, gazete günün şahidi, dergi hür tefekkürün kalesi derdi.
Evet.
İrşat dergiyle yapılabilirdi ancak radyonuz yoktu. Televizyon zaten icat edilmemişti. Radyo akşama kadar caz çalıyordu. Batı müziği. Yahu kendi memleketimizde kendi müziğimizi yasaklamak nasıl bir şeydir?
Nasıl bir mantık eseri?
Türk sanat musikası ve Türk halk müziği yasaktı. Yasak, hiç çalınmıyor radyolarda. Onun yerine caz müziği, batı müziği. İşte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Senin deden de senfoni ile mi çaldırana Belgrad'a gidiyordu? Belgrad'ın da yıldönümü müdür Fethi Yıldı.
Evet.
Efendim. Ve o dönemde var olabilmek önemli. Bütün hışmıyla devlet üzerine gidiyor. Demokrat Parti döneminde de devlet üzerine gidiyor. İlginç. Çünkü evet, bürokratik yapıda bir değişiklik yok. Demokrat Parti bürokrasiyi değiştiremediği için zaten darbeye muhatap oldu. Ve sık sık içeri giriyor. İşte 27 Mayıs darbesinde de içeri girdi ve çok zulmettiler. Bahane Ahmet Emin'e kurşun sıkıyor.
Hüseyin Üzmez.
Üzmez. Necip Fazıl, gel bakalım. Serden geçti, gel bakalım. Bu çocuğu siz ihvale ettiniz. O zaman lise öğrencisi.
Hadise Malatya'da vuku buluyor. Bunlar İstanbul'da.
Hadise Malatya'da vuku buluyor. İlk okuduğum kitaplardan biridir. Serden geçti yayınlarından. Hüseyin Üzmez'in alın yazısı, neydi o? Öyle bir şey. Beraber yatıyorlar cezaevinde. Şimdi Serden geçti komik bir adam.
Nükteden.
Çok nükteden bir adam. Mesela nüzul inmiş. Ne diyorlar nüzule? Felç. Bacağı titriyor falan. Sürekli böyle bacağı titriyor. Abi ya, bunu durdurmuyorlar mı? Durduramıyorlar mı falan. Yok, ben ahiretle konuşuyorum böyle Morse alfabesiyle diye. İki tık bir nokta falan. Cins bir adamdı.
Hatta son dönemde Parkinson olunca, ya bir zamanlar...
Ha, Parkinson, eller, felç değil,
tabii,
Parkinson.
Bu eller dünyayı titretiyordu. Şimdi bir çayı karıştıramıyoruz kadar kendisiyle
aynen öyle
dalga geçebilen.
Ya, çok güzel tabii benzetmeleri var. İki İsmet'ten çok çektim ya, diyor. Karısının adı da İsmet. Biri hürriyetimden etti, biri zürriyetimden etti. Çocuğu olmuyor. Ondan sonra İsmet, bir tanesi İsmet Paşa, hürriyetinden ediyor. İsmet Hanım da zürriyetinden... Allah gani gani rahmet eylesin. Bir gün diyor şeyde, cezaevinde böyle namaz kılıyorum falan. İkinci ranzada, üst ranzada öğle namazı kılıyorum. Daha birinci rekatte başım dönmeye başladı. Böyle bir ayrı aleme geçtim. Ya erdim mi ben falan diye. Bu zulümler işe yaradı galiba. Cenab-ı Hak da makbul kıldı vesaire. Derken selam verdim, aşağı baktım ki çığlar duman altı olmuş. Necip Fazıl rahmetli o serencamda bir gün grand tuvalet giyindi, mahkemeye çıkacak. Osman Yüksel'e de diyor, Osman bir savunma hazırladım ki derhal beni serbest bırakacaklar. Sizi de arkamdan serbest bırakacaklar. Son derece edebi şiirlerle süslü bir metin hazırlamış. Savcı uyumuş, arkasından hakim de uyumuş. Hiç kimse bir şey anlamamış o metinden. Sonra döndüğünde, hani ustad döndün, bırakmadılar Serden geçti diyor. Anlamadılar.
Anlamadılar.
Şimdi o sabah grand tuvalet giyinmiş. Çok iyi giyinirdi yani o zamanın şartlarına göre. Necip Fazıl rahmetli kendini savunmak için öyle giyinmedi. Davasını savunmak için öyle giyindi. O şeyin, görüntünün etkili olduğunu biliyordu. Ve bir gün... Adliyeden çıkmışlar şeyle, Serden geçtiğiyle. O bir gözü de seyirirdi biliyorsun.
Tikleri vardı.
Tiki tabii vardı. Osman, param var mı? Kendisinde hiç para olmazdı, Allah biliyor. Var üstad, 20 liram var. Ver Osman. Çok acil lazım oldu diye 2 onluk diyor, tosladım.
Osman Yüksel de biraz cimriymiş tabiatı.
Cimri değil, yok.
Yok.
Ya yok. Cimri olmazsan geçinemiyorsun. Ben 20 liraya Ankara'da bir ay geçiniyorum diyordu. Taksi hemen. Durdu taksi diyor. Beni 20 liralık gezdir. Bir yere gitmiyor yani, evet. Gezdir. Ben diyor arkasından, Osman sen anlamazsın. Bir gün diyor Ankara'ya geldi. Trenle tabii o zaman. Beyaz gömlek giymişti. Yakası sipsiyah olmuş. Arada çünkü canı sıkılıyor. Pencereden bakıyor. Pencereden bakınca da o kurum. Malum o trenler. Sipsiyah olmuş. Üstad başbakanla görüşecek. Menderes'le. Üstad o gömlek olmaz, sana bir gömlek alalım. Alalım Osman. Gittik diyor oranın en lüks mağazasına. İsmini vermeyeyim. Efendim. Param var mı Osman? Var. 50 lira. Diri 50 liram var diyor. Ben 1,5-2 ay onunla geçineceğim. Ver Osman. Verdim 50'yi. 2 tane gömlek aldı 20 lira. Parayı verdi. Ben üstünü bekliyorum. Bir gözünü diyor kırptı diyor. Kalsın kızım.
Üstü kalsın.
Üstü kalsın. Ben kıyameti koparıyorum. Ondan sonra diyor çıktı şeye. Başbakana. Bir çantayla döndü diyor. Tahsildar çantası gibi bir çantayla. Ben dışarıda bekliyorum. Rahmetli Menderes biliyordu tabii, bu bonkör bir adam. Zaten para gelmediği zaman Ankara'dan aleyhine bir yazı yazardı. Haber verirdi yani, para bitti, dergi çıkaramayacağım. Bu şey değil yani, biz müsrif filan diyoruz ama rahmetli aristokrat bir aileden geliyor.
Öyle.
Yani bizim giydiklerimizle filan o yetinemiyor. Atlar besliyordu o zamanın zamanında. Efendim.
Ata senfoni yazacak kadar.
Yazacak ata kadar. Ata, olan evet, adam. Ama at asil bir varlıktır.
Öyle ya. Tabii.
Neyse. Şeyde orada gitti, bir çanta dolusu para almış örtülü ödenekten. Sonra Menderes'ten hesabını sordular onların yasağıda da. Necip Fazıl da rahmetli de şahit olarak dinlendi yasağıda da. Menderes'e selam vermeye cesaret edebilen tek adamdır yasağıda da ki. Beyefendi nasılsınız dedi. Bu beyefendi hazretleri diye hakime hiç kimse öyle hitap etmiyor Menderes'e o zaman. Neyse ki şey, Osman senin taptığın kağıtlarla dolu bu çanta. Al Osman, al. Diye bir fırlattı diyor. Vur sen karşı duvara, çanta açıl. Paralar havada uçuşuyor. Ben diyor onlara saldırıyorum. Millet de topluyor, bana getiriyor. O da elektrik direğine yaslandı, bir sigara yaktı, gülerek bizi seyrediyor.
O kadar da müdahalesiz, tenezzül yani. Etmeyen bir
paraya adam. O öyle bakıyor. Ya. El kiri nazarıyla bakıyor. Çünkü paradan çok kıymetli idealleri var. Para onun aracı. Biz parayı amaç yaptık. Onun esiri haline git. Para ne derler? İyi bir köle kötü bir efendidir. Buna bakmak lazım. Dikkat etmek lazım.
Yani parayı üstad kalbinde taşımamış.
Hiç taşımadı. Hiç taşımadı. Umurunda da değil. Şimdi o gururlu gibi duran adam. Arvasilerden herhangi biri aradığında.
Ya.
Yani sadece Abdülhakim Arvasi değil. Onun ölümünden sonra da. O akrabaya mensup. Soyadı Arvasi olan. Herhangi biri aradığında. Telefonla ha. O telefonla dediklerinde. Önünü ilikler. Ondan sonra sadece ona müteveccih olur. Ayağa kalkar ve öyle konuşur. Şimdi bu adam gururlu değil. Hak edene hakkını veren adamdır. Her insan tevazu hak etmiyor. Gerçekten. 27 Mayıs'ta içeri aldılar. Bediüzzaman da aynı tarihlerde alındı. Siz bozuyormuşsunuz bu gençliği falan diye. Bunu çok işkence etmişler. Hatta öldürüleceğine kani olmuş ki bir vasiyet mektup yazıyor Mehmet'e. O zindandan Mehmet'e mektup. Mehmet oğlu hala sağ. Allah uzun ömür versin. Üstad devam ediyor yani. Tabii fikirleriyle hala nesiller oluşturmaya devam ediyor. Ha bunu ancak kitapla sağlayabilirsiniz işte.
Kardeş,
radyo, ortada. Televizyon konuşmasıyla bu olmaz. Nutukla da olmaz. Onun için beni bir yere kapatsalar da sırf üretsem, kitaplarım yanımda olsa, oradan çıkmak zorunda kalmasam, yazarı sosyal faaliyetler öldürür. Yazarın sosyal hayatı olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Biz çok fazla geziyoruz, çok şeyle alakalıyız. Çok sosyal olandan tarihçi falan olmaz. Çok sosyal olandan sadece gazeteci olur. Ve gazeteciler milletin başına gelebilecek en büyük dertlerden biridir, sana söyleyeyim. 40 senelik gazeteci olarak da söylüyorum.
Evet.
Ben bu kadar öfkeli yorumcular olmasaydı televizyonlarda, radyolarda, bu kadar öfkeli köşe yazarları, bu kadar taraf köşe yazarları olmasaydı siyasetin bu kadar gerginleşmeyeceğini düşünüyorum. Onlar kavga ederek para kazanıyorlar ya. Siyasetçinin işi bu, yapsın. Ama biz sükunet ve suhulet çağrısında bulunalım ya. Filan haklı, falan haksız. Her daim bir taraf haklı olabilir mi ya? Hiçbir öbür tarafta hak yok. Hakperestlik ne anlama geliyor o zaman? Biz tamamen Fenerbahçe Galatasaray yazarı gibi bir takımımız Fenerbahçeli, bir takımımız Galatasaraylı, vur abalıya. Mantık bu. Siyasette böyle olmaz abi. Siyasette hocaların, alimlerin görevi doğruyu işaret etmektir. Koçi Bey 4. Murad'a gitmiş, eleştirmiş. Şimdi 4. Murad'ı eleştirmek kolay değil. Sigara için adam asan adam. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da anlattıydım. Hoş sen de asarsın demiştim. Arada sigara için. Demiş burası yanlış. Burası, sen iyi bir padişahsın. Sen bu yanlışları yapmasan ümmet daha rahat eder diye söylüyorum. Gene senin için söylüyorum. Efendim. Şimdi öyle bir durum ki.
Koçu Bey bunu diyor.
Koçu Bey eleştiriyor. Benim yaptığım tenkitler senin daha iyi bir padişah olmana müteveccih. Eyvah diyorlar, hocanın kellesi gider. Sigara için adam asıyor. Fakat kellesi gitmiyor. Başı önünde dinliyor padişah. Ve diyor ki benim kafam çok dolu. Çok karışık, aklımda tutamam. Söylediklerin haktır. O arada etrafında kaç kişi fırlamış acaba, canını alırım seni, ne diyorsun be falan. Vardır ya bu tipler. Onları durdurarak hoca doğru söylüyor dedi. Hocalar bunun için var. Ve Koçu Bey Risalesi öyle meydana geldi. Yaz getir dedi, ben bunları aklımda tutamam, arada bir bakarım. O vasiyetler niye var? Edebali'nin vasiyeti, şeyin, Osman Gazi'nin Orhan Bey'e vasiyeti, Hayme Ana'nın Ertuğrul Gazi'ye vasiyeti. Bunlar neden var? Bunlar hepimize. Neticeten yazdı getirdi Koçu Bey Risalesi. Aldı padişah bir karıştırdı. Çok emek etmişsin hoca. Eline yüreğine sağlık, 5 kese verin. Almazam dedi. Bağışlayın. Padişah iradesi reddolunmaz. Hoca kellerle oynuyorsun. Red değil bu. Kabul etmeme. Daha yumuşatılmış hali. Çünkü ben bu parayı kabul edersem ötekiler gibi olurum. Sizden geçinenler gibi olurum. Sizi sadece överim. Artık tenkit etmem. Eleştirmem. Binaenaleyh, Menderes'in büyük şanslarından biridir Necip Fazıl.
Menderes'in büyük, evet, şanslarından biridir diyorsun.
Çünkü canı sıkıldığı zaman da olsa eleştiriyordu, tenkit ediyordu. Ama en düşük zamanında sahip çıkan tek adamdır. Eski demokrat kodamanları kaçarken, Adnan Menderes adından bile kaçarken, bu adam gitti yasağa da şahit olarak lehine şehadet etti. Bir de selam verdi, bir de hal hatır sordu. Seni içeri atarız, atmazsanız namertsiniz, atın be. Ben zaten içeriden geliyorum.
Evet, sonra onun kitabını da yazdı, Benim Gözümden Menderes diye.
Evet. Şimdi böyle bir adamdan söz ediyoruz. Bu kıratta kalite ve kapasitede, bırakınız şairi, adam bulmak günümüzde çok zor. Niye? Necip Fazıl'dan istifade edenlerin sayısı giderek azalıyor. O zamanın ulaşım şartlarını düşünür müsünüz? Ya buradan Maraş'a nasıl gidilirdi? Ya da Kemiş Geze'ye nasıl gidilirdi? Ayak basmadık yer bırakmadı. O kadar dolaşıyor adam. MTTB'ye çağırıyoruz. Üstad konferans verecek. Bir giriyor, içeride bakıyor. Tek tük sandalyeler boş. İstanbul hep boştur. İstanbul'u Anadolu bakıyor. İstanbul'un yüreği Anadolu'dur. Fetih planları bile Bursa'da yapılmıştır. Yani daha söyleyeyim mi? Edirne ve Bursa'da.
Evet.
Netice itibariyle İstanbul hala boştur sıralar. Ama Anadolu'ya git tıklım tıklımdır. Bu bakımdan siz, ben o kadar gezeceğim, siz o kadar hazırlanacağım size bir şeyler anlatmak için ve siz buna teveccüh göstermeyeceksiniz. Yeterince tanıtmayacaksınız. Yeterince reklam etmeyeceksiniz. tembelliğe vuracaksınız ve ben gelip sizi şerefyap edeceğim, yapmam. Ne anlaşılıyor buradan? Kendi kadrini bilen adam. İlminin izzetini koruyan adam. İlim ayağa düşmemeli. Öyle her köşede üç kişi bulduğun zaman lafazanlık yapmayacaksın demektir bu. Çünkü vereceğiniz her şey kıymetlidir. Çünkü ilimdir. İlim Allah diyor çünkü yani. Bediüzzaman'ı ziyaret eden lise öğrencilerine öğretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyor, aleyhte konuşuyor falan deyince kitaplarınızı okuyun. Kimya size Allah'ı anlatıyor, fizik size Allah'ı anlatıyor, matematik size Allah'ı anlatıyor. Bu önemli bir anlatım şekli. Necip Fazıl da buna zaten dikkat çekiyor. Ve 27 Mayıs'ta o vasiyet mektubu yazdı. Son kıtası, sanki hepsinin muhassalası, hepsinin terkibi gibi.
Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir diyordu.
Evet, ben de ekliyorum. Ebed milletimizindir inşallah.
İnşallah. Son sözü de Üstad Necip Fazıl'a bırakalım. Utansın şiirinde diyor ya, Üstad, tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Evet. Hey gidi köheylan, koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Kısrak utansın. Hocam çok teşekkür ediyoruz Yavuz Bey. Eyvallah. Üstad Necip Fazıl'ı günümüze, gönlümüze, gündemimize taşıdınız. Bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Necip Fazıl Kısakürek Üstadımızı, Necip Milletimizin Fazıl Şairini, vefatının 1983-2017 34. seneyi devresinde ve bir tarihin şifreleri programının daha sonuna gelmiş oluyoruz. Tarihi sevdiren adam Yavuz Bahadıroğlu ile beraber yeni bir programda tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.